7. ayrım, sayfa 75. İnfazcı Lars Kepler. Penelope birilerine rastlamayı umuyordu. O akşam Orne adasında yüzlerce insan olmalıydı. Adanın güneyinde sık yerleşim yerleri vardı. Bir telefon bulup polisi aramalıydılar. Bir ara sık köknar ağaçlarının arasına saklandılar ama yalnızca birkaç saniye kalabildiler. Dayanılmaz bir korkuya kapılıp tekrar koşmaya başladılar. Penelope adamın varlığını hissediyor, uzun hızlı ayak seslerini duyuyordu sanki. Peşlerini bırakmadığını biliyordu. Acilen yardıma ihtiyaçları vardı. Bir yerleşim yerine rastlamalıydılar. Adamın onlara yetişmesi an meselesiydi. Yine bir yamaca geldiler. Ayaklarının altından taşlar sökülüp aşağı doğru yuvarlanıyordu. Birilerine rastlamalıydılar. Yakınlarda bir yerde evler olmalıydı. Penelope'nin sinirleri bozulmaya başlamıştı. Durmak, çığlık atmak, bağırarak yardım istemek istiyordu ama devam etti. Arkasından gelen Björn öksürdü, hızla soludu ve bir daha öksürdü. Ya Viola ölmediyse diye düşündü Penelope, ya yardıma ihtiyacı varsa? Bir biçimde gerçeğin düşündüğünden daha korkunç olduğunu anlamıştı aslında. Kabul etmesi çok zordu ama Viola ölmüştü. Bunu kabul etmek istemiyordu, yapamıyordu. Kabul etmeye çalışamıyordu bile. Keskin bir yamacı daha tırmanmaya başladılar. Çam ağaçlarının, dikenli çalıların ve taşların arasından koştular. Penelope yamacın tepesine elleriyle çıktı. Björn tam arkasındaydı. Bir şey söylemek istedi ama nefesi tıkandığından söyleyemedi. Yalnızca elinden tutup öbür tarafa doğru çekti Penelope'yi. Adanın batı kıyılarında orman sona eriyordu. Ağaçların arasından suyun aydınlık yüzünü gördüler. Uzakta değildi. Bayır aşağı devam ettiler. Tökezleyen Penelope dik bir kayadan aşağı kayarak sert bir şekilde yere düştü. Ağzını dizine çarptı. Nefesini topladı, öksürdü, ayağa kalkmaya çalıştı. Bir tarafı kırıldı mı diye merak ediyordu. Birden bir müzik sesi ve kahkahalar duydu. Nemli bir kayaya tutunarak ayağa kalktı, dudaklarını sildi, kanlı ellerine baktı. Yanına gelen Björn kolundan tutup çekerek eğlence seslerinin geldiği yeri işaret etti. El ele tutuşup koşmaya başladılar. Karanlık ağaçların arasından suyun kenarına kurulmuş ahşap dans pistinin renkli ampulleri görünüyordu. Yavaşladılar, etraflarını dikkatle kontrol ederek oraya doğru yürümeye başladılar. Güzel falu kırmızısı yazlık bir evin önünde etrafında insanların oturduğu kocaman bir masa vardı. Gece yarısı olmuş ama gökyüzü hala aydınlıktı. Yemekler yenilip bitirilmişti. Masanın üzerinde boş kahve fincanları, bardaklar ve tabaklar vardı. Masanın etrafındakilerden bazıları şarkı söylüyor, bazıları içki içerek sohbet ediyordu. Mangalların üzerinde hala bir hararet dalgalanıyordu. Büyük ihtimal çocuklar uykuya yatmışlardı. Björn ve Penelope için bu insanlar başka dünyadan gelmiş gibiydiler. Yüzleri aydınlık ve sakindi. İçten bir dostluk cam bir küre gibi kuşatmıştı etraflarını. Bu kürenin dışında yalnızca bir kişi vardı. Biraz ücra bir köşede yüzü ormana dönük dikiliyordu. Sanki pusuya yatmış da birini bekler gibiydi. Birdenbire duran Penelope Björn'ün elini sıktı, hemen eğilerek bir köknar ağacının arkasına geçtiler. Björn'ün gözlerinde korku ve şaşkınlık vardı ama Penelope ne gördüğünden emindi. Peşlerindeki adam nasıl davranacaklarını doğru hesaplayıp buraya onlardan önce gelmişti. Işığın ve seslerin onları buraya çekeceğini tahmin etmişti. Tıpkı bir pervane gibi ışığa geleceklerinden emindi, beklemişti. Karanlık ağaçların içinden ormanın kıyısına çıktıklarında onlarla karşılaşmayı planlamıştı. Eğlenen insanların çığlıkları duyması umurunda bile değildi. İş işten geçmeden karışmaya cesaret edemeyeceklerini biliyordu. Penelope tekrar bakmaya cesaret ettiğinde adam yoktu. Dehşete kapılarak titredi. Belki adam yanlış hesap yaptığını düşünüp beklemekten vazgeçmişti. Dikkatle etrafına bakındı Penelope. Belki adam şimdi başka bir yöne koşmuştu. Tam umutlanırken adamı tekrar gördü. Daha yakınlarında bir ağaç gövdesinin hemen yanında dikiliyordu. Hiç telaş etmeden yeşil mercekli siyah bir dürbün çıkarttı. Penelope iyice bir örne sokuldu. Şuursuz bir şekilde kaçmaya başlamamak için kendini engelledi. Adam dürbünü gözlerine yerleştirmiş ormana bakıyordu. Penelope adamın elindekinin ısıya duyarlı kamera yahut gece dürbün olduğunu düşündü. Björn'ün elinden tuttu, eğilerek evden ve müzikten uzaklaşmaya başladılar. Ormanın içine doğru yöneldiler. Uzun bir süre öyle gittikten sonra doğrulmaya ancak cesaret edebildiler. Bir zamanlar Kuzey Avrupa'nın üzerini kaplayan buzulların şekillendirdiği bir yamacın üzerinden çapraz koştular. Dikenli bir çalılığın arasına daldılar. Devasa bir kayanın etrafını dolandılar, pürüzlü bir tepeyi tırmandılar. Björn sağlam bir dala tutunup tepeden aşağıya bıraktı kendini. Penelope'nin kalbi yerinden fırlayacak gibiydi, bacak kasları titriyordu. Sessizce nefes almaya çalışıyor ama başaramıyordu. Bir kayadan aşağıya arkasından yosunları ve çakılları sürükleyerek kaydı. Björn'ün üzerinde yalnızca dizlerine kadar uzanan şort vardı. Yüzü sararmış, dudakları bembeyaz olmuştu. Bölüm Teşhis. Nils Ole'nin penceresinin altındaki duvara sanki biri durmadan top atıyordu. İğne ile komiser Yunalin'le hiç konuşmadan Claudia Fernandez'i bekliyorlardı. Claudia Fernandez'i pazar sabahı erkenden genç kadının kimliğini teşhis etsin diye çağırmışlardı. Yuna kadını arayıp kızı Viola'nın maalesef ölmüş olabileceğini söylediğinde Claudia son derece sakin bir sesle ''Hayır, olamaz. Viola, Björn ve ablasıyla birlikte denize açıldı.'' demişti. ''Björn, Armskog'un teknesiyle mi?'' ''Evet, Penelope'ye telefon açıp kız kardeşini de yanlarına almalarını ben söyledim. Viola'nın buralardan bir süre uzaklaşmaya ihtiyacı var diye düşündüm.''
''Teknede başkası da olacak mıydı?''
''Tabii ki Björn.''
Yuna susmuş, kalbine çöken ağırlıktan kurtulmaya çalışmıştı. Sonra öksürerek boğazını temizlemiş ve çok yumuşak bir sesle ''Claudia Solna'ya adli tıp kurumuna gelmeni istiyorum.'' demişti.
''Niçin?''
Yuna şimdi iğnenin odasında huzursuz bir şekilde oturuyordu. İğne masasındaki çerçeveli düğün fotoğrafının bir kenarına Frippe'nin küçük bir resmini sıkıştırmıştı. Duvara çarpan top sesi kesilmemişti, yalnız bir sesti. Bulunan cesedin kızının cesedi olabileceğini anladıktan sonra Claudia'nın nasıl solumaya başladığını düşündü Yuna. Claudia Fernandez'i Gustavsberg'deki evinden alması için bir taksi göndermişlerdi. Birkaç dakikaya kadar gelirdi. İğne yarım ağız konuşmaya çalıştı ama Yuna'nın buna hiç hevesli olmadığını görerek sustu. İkisi de bu işin çabucak bitmesini istiyorlardı. Teşhis her zaman sarsıcı olurdu. Belirsizliğin yok olmasıyla ortaya çıkan parçalanmış bir rahatlık ile bütün umutların yok olmasının o kahreden acısı iç içe geçerdi. Koridordan ayak sesleri duyuldu. Sandalyelerinden kalktılar. Bir yakınının cesedini görmek her türlü kaygının acımasızca giderilmesi demekti. Ama aynı zamanda yasın önemli bir parçasıydı. Yuna teşhisin bir çeşit kurtuluş olduğunu anlatan bir sürü makale okumuştu. Sevdiğinizin yaşıyor olabileceğine dair olmayacak hayaller peşinde koşmaktan kurtuluyordunuz. Bunun yerine boşluk ve korkunç bir acı alıyordu. Bunların hepsi boş laf diye düşündü Yuna. Ölüm aldığı hiçbir şeyi geri vermeyen korkunç bir şey. Claudia Fernandez kapının önünde duruyordu. 60 yaşlarındaydı. Korkuyordu. Ağladı belliydi. Yüzüne endişe oturmuştu. Üşüyormuş gibi büzülmüştü. Nazikçe selamladı Yuna. ''Merhaba, ben komiser Yuna Linna. Sizi arayan bendim.'' dedi. Kadının elini sıkarken zor duyulur bir sesle kendini tanıtan iğne hemen sırtını dönüp sanki dosyalarla uğraşıyormuş gibi yaptı. Onun bu halini gören biri soğuk, duygusuz bir adam diye düşünebilirdi ama ne kadar acı çektiğini biliyordu Yuna. ''Telefonda ulaşmaya çalıştım ama kızlarıma ulaşamadım.'' diye fısıldadı Claudia. ''Oysa...'' Sanki kadını duymuyormuş gibi ''Gidelim mi?'' diye araya girdi iğne. O soğuk koridorda sessizce ilerlerlerken attıkları her adımla havanın daha da ağırlaştığını hissetti Yuna Linna. Claudia Fernandez o anla karşılaşmak için hiç acele etmiyordu, yavaşça yürüyordu. Önde giden iğnenin çok gerisinde kalmışlardı. Geriye dönen Yuna Claudia'ya bakarken gülümsemeye çalıştı ama göz göze gelmekten kaçındı. Kadının yüzünde panik, yakarış ve tanrıyla pazarlık vardı. Kadını cesetlerin konulduğu odaya sanki sürükleyerek sokmuşlardı. İğne sert bir sesle bir şeyler mırıldandı, sonra eğildi. Paslanmaz çelikten kapağı açıp çekmeceyi çekti. Genç kadının boynuna kadar beyaz bir örtü serili cesedi açığa çıktı. Gözleri donuk, yarı kapalıydı, yanakları çökmüştü. Güzel yüzünü siyah bir çelenk gibi sarmıştı saçları. Küçük, solgun elinin bir parçası görünüyordu örtünün altından. Claudia Fernandez şefkatle dokundu kızının eline. Dudaklarından acı dolu bir inilti yükseldi. Sanki ruhu parçalanıyormuş gibiydi. Bedeni sarsılmaya başladı, dizlerinin üzerine çöktü. Kızının cansız elini tutup dudaklarına götürdü. "Hayır, hayır," diye ağladı. "Tanrım, yüce Tanrım, Viola olmasın, Viola olmasın." Claudia'nın birkaç adım gerisinde duran Yuna sarsılarak ağlayan kadına baktı. Çaresiz hıçkırıklarının nasıl yükselip sonra nasıl yavaşça söndüğünü işitti. Gözyaşlarını silerek doğrulan Claudia nefes alırken hala sarsılıyordu. "Onun Viola Fernandez olduğunu onaylayabilir misiniz?" dedi iğne hırçın bir sesle. Sesi kısıldı, öksürerek kendini toparlamaya çalıştı. Başını sallayan Claudia usulca kızının yanaklarına dokundu. "Viola, Violita," titreyerek elini geri çekti. "Üzgünüm, çok üzgünüm," dedi Yuna. Claudia bayılacak gibiydi, duvara dayanarak destek aldı, yüzünü Yuna'dan çevirerek kendi kendine fısıldadı. "Cumartesi günü sirke gidecektik, ona sürpriz yapmak için bilet almıştım." Üçü birlikte kadının cesedine baktılar, solgun dudaklarına, boynundaki damarlara. "Adınızı unuttum," dedi Claudia dalgın bir ifadeyle. "Yuna Linna." "Yuna Linna," dedi Claudia boğuk bir sesle. "Kızım Viola hakkında bir şey demek istiyorum. O benim küçük kızım, küçüğüm benim, benim neşeli yavrum." Viola'nın beyaz yüzüne bakan Claudia olduğu yerde sağlandı. İğne hemen bir sandalye uzattı ama Claudia başını iki yana salladı. "Affedersiniz," dedi. "Yalnızca benim ilk kızım Penelope El Salvador'da çok kötü şeyler yaşadı. Cezaevindeyken bana ne yaptıkları aklıma geldiğinde, Penelope'nin ne durumda olduğunu hatırladığımda, nasıl korktuğumu, ağlayarak ardımdan bağırdığını, saatlerce, ama ona bir şey diyemedim, onu koruyamadım." Yuna'nın gözlerinin içine bakan Claudia ona doğru bir adım attı. Yuna kollarını şefkatle kadının boynuna doladı. Claudia başını göğsüne bastırdı, derin bir nefes aldı, sonra geriye çekildi. Kızının cesedine bakmaktan kaçınarak eliyle sandalyeyi bulup oturdu. "Benim gururum, Viola burada İsveç'te doğdu. Tavanından pembe lamba sarkan güzel bir odası vardı, oyuncakları, bebekleri. Burada okula gitti. Pippi uzun çorabı okudu, bunu anlayabilir misiniz bilmiyorum. Ama açlığım ve korkunun uzağında olduğu için çok gurur duydum. Bizim yaşadıklarımızı yaşamadı. Benim ve Penelope'm gibi geceleri uyanmadı. İçeri birileri girip kötülük yapacak diye beklemedi." Bir süre sustuktan sonra fısıldayarak devam etti. "Viola mutlu bir çocuktu. Mutlu." Öne doğru eğilen Claudia ellerini yüzüne kapatarak sessizce ağladı. Yuna bir elini kadının omzuna koydu. "Şimdi gideceğim," dedi kadın ağlayarak. "Lütfen acele etmeyin." Bir süre sakinleşen Claudia'nın yüzü tekrar kırıştı ve ağlamaya başladı. "Penelope ile konuştunuz mu?" diye sordu. "Ona ulaşamadık," dedi Yuna alçak sesle. "Ona ulaşırsanız ona deyin ki..." Claudia sesi boğuldu, yüzü sarardı, kendini zorlayarak devam etti. "Aradığımda telefonunu açmayınca sandım ki ben ona çok kötü bir şey söylediğim için açmıyor sandım. Maksadım onu incitmek değildi, hiç değildi." Penelope ve Björn Armskog'u helikopterle aramaya başladık ama...
Lütfen onun yaşadığını söyle diye fısıldadı Claudia. Yaşadığını söyle Yuna Linna.
Dişlerini sıkarak Claudia'nın sırtını sıvazlayan Yuna Linna, elimden geleni yapacağım dedi.
O yaşıyor de diye sözünü kesti Claudia. O yaşamalı.
Onu bulacağım dedi Yuna. Onu kesinlikle bulacağım.
Bana yaşadığını söyle.
Yuna ne diyeceğini bilemedi. Bir süre Claudia'nın siyah gözlerine baktı. Beyninden yıldırım hızıyla düşünceler geçti, olasılıkları hesapladı ve birden o yaşıyor diye fısıldadı.
Evet dedi Claudia.
Yuna bakışlarını yere indirdi. Kısa bir süre önce aklından geçen her türlü ihtiyatı elden bırakıp Claudia'ya kızının yaşadığını söylettiren düşünceler neydi bilemiyordu. 16. Bölüm Hata. Yuna adli tıbbın kapısında bekleyen taksiye kadar Claudia Fernandez'e eşlik edip binmesine yardımcı oldu. Taksi gözden kaybolana kadar bekledikten sonra ceplerinde telefonunu aramaya başladı. Bir yerlerde unuttuğunu anladıktan sonra tekrar adli tıp binasına girerek aceleyle iğnenin odasına çıktı. İğnenin telefonunu alıp onun sandalyesine oturdu. Erickson'un numarasını tuşlayarak uzun süre çaldırdı.
''Bırak da uyuyalım.'' dedi Erickson. ''Bugün pazar.''
''Haydi canım, teknede olduğunu itiraf et.''
''Evet, teknedeyim.'' dedi Erickson.
''Patlayıcı bulamadın yani.'' dedi Yuna.
''Bildik bir patlayıcı yok ama yine de haklısın. Bu tekne her an patlayabilirdi.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Kabloların üzerindeki yalıtkan kaplamalar bir yerde ciddi zarar görmüş. Sanki sıkışma nedeniyle olmuş gibi.''
Birisi kabloların arkasına yıpranmış bir koltuk da koymuş, çabuk alev alacak bir koltuk. Kabloların metalleri yalıtkan kaplamalarının zarar gördüğü yerde birbirlerine değmiyor. Aksi halde kontak yapar tekne çalışmazdı.
Motor belirli bir süre çalıştıktan sonra büyük ihtimal kablolar aşırı yüklenecek, iki kablo arasında elektrik arka olacaktı.
Bu neye yol açar?
Arkın ısısı 3000 derecenin üzerine çıkar ve kabloların arkasındaki yastık ateş alırdı dedi Erickson. Bu ateş benzin pompasının hortumuna ulaşır ve güm.
Ne kadar sürede?
İşte arkın kıvamına ulaşması 10 dakika, bilemedim biraz daha fazla. Sonrası hızla gelişir. Ateş, daha fazla ateş ve patlama. Tekne neredeyse hemen suyla dolar ve batar.
Yani teknenin motoru çalışırken er ya da geç yangın çıkacak ve patlama olacaktı, öyle mi?
Öyle ama bunun mutlaka birileri tarafından yapılması gerekmiyor dedi Erickson. Kablolar tesadüfen zarar görmüş ve koltuk tesadüfen kabloların arkasını boylamış olabilir diyorsun. Şüphesiz dedi Erickson.
Ama sen böyle düşünmüyorsun dedi Yuna.
Hayır.
Başıboş sürüklenirken bulunan tekneyi gözlerinin önüne getiren Yuna, ''Eğer bunu katil planladıysa'' dedi düşünceli bir ifadeyle.
''Sıradan bir katil değildir'' diye onun cümlesini tamamladı Erickson.
Yuna bu fikri kafasında tarttıktan sonra doğruluğuna karar verdi. Sıradan bir katil değildi karşılarındaki. Sıradan katiller cinayeti önceden planlamış olsalar bile tutku, hırs ve öfkeyle hareket ederlerdi. İşin içine her zaman duygular karışırdı. İşlenen cinayetlerde genellikle histerik bir davranışın izleri bulunurdu. Cinayeti işledikten sonra izleri beceriksizce yok etmeye çalışır, uyduruk şahitler bulurlardı. Ama bu cinayette katil baştan sona çok ince bir strateji izlemişti. Yine de işler umduğu gibi gitmemişti. Yuna gözlerini önüne dikip bir süre düşündükten sonra iğnenin masasının üzerinde duran not defterini aldı. İlk sayfasına Viola Fernandez yazdıktan sonra ismi daire içine alıp altına Penelope Fernandez ve Björn Armskog yazdı. İki kadın kardeşlerdi. Penelope ile Björn'ün düzenli bir ilişkisi vardı. Tekne Björn'e aitti. Viola tekne gezisine son anda katılmıştı. Cinayet nedenini anlayabilecek mesafeye yaklaşamamıştı henüz. Penelope Fernandez'in hayatta olduğunu söylemişti annesine. Bu yalnızca bir umut yahut kadını teselli etmek için söylenmiş bir söz değildi, bir sezgiydi. Bu sezginin nedenini yakalar gibi olmuştu ama çok çabuk çıkıp gitmişti aklından. Eğer RMK'nın metoduyla düşünürse şüphelerini hemen Viola'nın erkek arkadaşına yahut teknede bulunan Penelope ve Björn'e yöneltmesi gerekirdi. İşin içinde alkol yahut uyuşturucu olabilirdi. Belki kavga etmişler, ciddi bir kıskançlık dramı yaşanmıştı. Belki Life G.W. Person çok yakında televizyon stüdyosundaki koltuğuna kurulur, katilin Viola'nın bir yakını, büyük ihtimalle erkek arkadaşı yahut eski erkek arkadaşı olduğunu söylerdi. Yuna yakıt tankının ne maksatla patlatılmak istenilmiş olabileceğini, bu planın arkasındaki mantığı anlamaya çalıştı. Viola kıç güvertesinde çinko bir leğende boğulmuş, katil onu yatağa taşımıştı. Yuda'nın kafasına aynı anda bir sürü düşünce hücum ediyordu. Buna engel olmalıydı. Bildiklerini ve cevaplanması gereken soruları bir düzene koymalıydı. Viola'nın isminin etrafına bir daire çizdi ve her şeyi baştan düşünmeye başladı. Viola Fernandez'in leğende boğulduğunu ve teknenin ön kabinine taşınıp yatağa konulduğunu, Penelope Fernandez ve Björn Armskog'dan henüz bir haber alınamadığını biliyordu. Ama hepsi bu değil dedi kendi kendine ve yeni bir sayfa açtı. Dinginlik yazdı. Tekneyi rüzgarsız bir günde Dalaro adası açıklarında sürüklenirken bulmuşlardı. Teknenin provası şiddetli bir çarpmayla hasar görmüştü. Teknisyenlerin teknede olayın çözümüne katkıda bulunacak izler bulduklarını umuyordu. Belki bunlar polisin kayıtlarında karşılık bulacaktı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 85.